bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Vahşetin Çağrısı, Jack London, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Canan Özeraz. İlkele doğru. Göçebemsi gelip gidişiyle eski özlemler, aşındırıp zayıflatıyor alışkanlıklar zincirini. Bir kez daha uzun, kış uykusunun içinden dürtükleyip uyandırıyor vahşi türünü. Bu gazeteleri okumazdı. Okusaydı sadece kendisinin değil, Puckett Sound'dan San Diego'ya dek güçlü adileli, uzun, sık tüylü, tüm kıyı köpeklerinin başında dolanan beladan haberi olurdu. Çünkü Kuzey Kutup bölgesinin karanlığında körü körüne dolaşan insanlar sarı bir maden bulmuşlardı. Çünkü buharlı gemi ve ulaşım şirketleri bu buluşu avaz avaz dünyaya duyurmuş, binlerce insan akın akın kuzeye gelmeye başlamıştı. Bu insanların köpeklere ihtiyaçları vardı. Çalıştırmak için kullanacakları güçlü kasları olan, onları donmaktan koruyacak kalın bir kürke sahip iri köpekler istiyorlardı. Bu, güneşin kucakladığı Santa Clara Vadisi'nde büyük bir evde yaşıyordu. Yargıç Miller'ın yeri derlerdi buraya. Yolun arkasında, ağaçların arasında yarı gizli bir evdi bu. Dört bir yanını çeviren geniş, serin verandada sık dalların arasından zar zor görülebiliyordu. Yaygın, geniş çayırların etrafından kıvrılan, uzun kavakların iç içe girmiş dalları altındaki çakıllı özel yollardan ulaşılabiliyordu eve. Arkada her şey önde görünenlerden daha da büyüktü. Bir düzine seyisle delikanlının çalıştığı geniş ahırlar, sıra sıra asmalarla kaplı hizmetçi kulübeleri, düzenli bir biçimde uçsuz bucaksız uzanan eklenti binaları, uzun asma çardakları, yeşil otlaklar, meyve bahçeleri ve çilek tarlaları. Bunların yanı sıra artezyen kuyusunun tulumba donanımı ile Yargıç Miller'ın oğullarının sıcak gün boyunca serin kalabilmek için sabahları içine daldıkları su dolu kocaman çimento bir havuz vardı. Ve işte bu geniş topraklara hükmediyordu Buk. Burada doğmuş, yaşamının dört yılını burada geçirmişti. Başka köpeklerin de olduğu bir gerçekti. Böylesine uçsuz bucaksız bir yerde başka köpeklerin olmaması olanaksızdı. Ama onlar sayılmazdı. Gelip gider, kalabalık köpek sürülerinin içinde yaşar ya da küçük Japon köpekleri, tutlar ya da tüysüz Meksika yasabileri gibi ne burunlarını kapıdan çıkartan ne de ayaklarını yere değdiren garip yaratıklar evin gizli köşelerinde belirsiz bir yaşam sürdürürlerdi. Öte yandan pencereden kendilerine bakan ve sopalarla, süpürgelerle silahlandırılmış bir hizmetçi bölüğü tarafından korunan, tutsla, yasabeli, ürkütücü haylayışlarla tehdit eden en azından 20 kadar tilki teriyeri vardı. Ama Buk ne bir ev köpeği ne de bir sürü köpeğiydi. Krallığın tümüne sahipti o. Yüzme havuzunun içine dalar ya da yargıcın oğullarıyla birlikte ava giderdi. Uzun akşam ve sabah gezilerinde yargıcın kızları Molly ve Alice'e eşlik ederdi. Kış gecelerinde kütüphanenin gürül gürül yanan şöminesinin önünde yargıcın ayaklarının dibinde yatardı. Yargıcın torunlarını sırtında taşır ya da onları çimenlerin üstünde yuvarlar, ahırların önündeki bahçede, kuyuya giden yolda, hatta daha gerilerde, ahırların çevresindeki otlaklarda ve çilek tarlalarındaki vahşi serüvenlerinde onlara koruyuculuk ederdi. Teriyerlerin arasında gururla yürür, Tuts ile Yasabeli hiç önemsemezdi. Çünkü o kraldı. Yargıç Miller'ın bölgesinde insanlar da dahil, sürünen, yürüyen, uçan tüm yaratıkların kralıydı. Kocaman bir Seth Bernard olan babası Elmo, yargıcın yanından hiç eksik etmediği bir dostuydu. Ve Buk, babasının yolunda ilerlemek için elinden geleni yapıyordu. Babası kadar iri değildi, 70 kilo geliyordu. Çünkü annesi Ship, bir İskoç çoban köpeğiydi. Yine de iyi yaşamdan ve herkes tarafından gösterilen saygıdan gelen bir gururla birlikte bu 70 kilo gerektiğince soylu görünmesi için yeterliydi. Yavruluğundan bu yana geçen 4 yıl boyunca besili bir aristokrat yaşamı sürdürmüştü. Kendisiyle övünüyordu. Hatta yalıtılmış durumlardan dolayı köy beyefendilerinin bazen oldukları gibi bir parçada bencildi. Ama sadece şımartılmış bir ev köpeği olmayarak kendini kurtarmıştı. avlanma ve birbirine benzeyen açık hava eğlenceleri yağlanmasını engellemiş, kaslarını sertleştirmişti. Soğuk suyla yıkananlarda olduğu gibi bu sevgisi onun için bir kuvvet ilacı, bir sağlık koruyucusu olmuştu. İşte Klondike'de bulunan umulmadık maden yatağının insanları dünyanın dört bir köşesinden dolmuş kuzeye sürüklediği 1897 yılının sonbaharında köpek Buk'un durumu buydu. Ama Buk gazeteleri okumamıştı ve bahçıvan yardımcılarından biri olan Manuel'in hiç de hoşlanılmayacak bir dost olduğundan haberi yoktu. Manuel'in bir türlü yakasını bırakmayan bir günahı vardı. Çin lotaryası oynamaya düşkündü. Bir de kumar oynarken bir türlü yakasını bırakmayan bir zayıflığı vardı. Sisteme duyduğu inanç. Ve bu da onun kötü sonunu mutlaklaştırıyordu. Çünkü kumar oynamak için para gerekir. Oysaki bir bahçıvan yardımcısının ücreti bir karıyla birkaç çocuğun ihtiyaçlarının üstüne çıkmaz. Manuel'in o unutulmaz ihanet gecesinde yargıç, kuru üzüm ücretleri birliğinin bir toplantısındaydı. Çocuklarsa bir spor kulübü kurmakla meşguldüler. Buk'la birlikte meyve bahçesinden geçtiklerini kimse görmemişti. Gezintiye çıktıklarını sanıyordu Buk. Ve bir adam dışında kimse onların Kolege Park diye bilinen bir ara istasyona geldiklerini görmemişti. Bu adam Manuel'le konuştu ve aralarında bir para alışverişi oldu. Malı teslim etmeden önce paketlesen iyi olur dedi yabancı tersçi. Manuel de tasmasının altından Buk'un boynuna bir ip geçirip iki kez doladı. Az daha sıkarsan hayvanı boğacaksın dedi Manuel. Yabancı homurdanarak ona hak verircesine başını salladı. Buk sessiz bir gururla ipi kabullenmişti. Kuşkusuz alışılmamış bir davranıştı bu. Ama o tanıdığı insanlara güvenmeyi, onlara kendisininkini aşan bilgeliklerinden dolayı saygı göstermeyi öğrenmişti. Ama ipin ucu yabancının eline geçtiğinde gözdağı verircesine homurdandı. Yalnızca hoşnutsuzluğunu belirtmişti. Gururlu inançlarına göre belirtmek demek, emretmek demekti. Boynuna dolanan ipin soluğunu kesecek kadar gerilmesi onu şaşırtmıştı. Ani bir öfkeyle adamın üstüne saldırdı. Adam onu havadayken yakaladı, boğazına sarıldı ve usta bir döndürme hareketiyle sırt üstü yere yuvarladı. Sonra ip acımasızca gerildi. Buk dili dışarı sarkmış, geniş göğsü soluk soluğa kudurmuşçasına mücadele ediyordu. Tüm yaşamı boyunca hiç bu denli kızmamıştı. Ama gücü azaldı, gözleri buğulandı ve tren durup iki adam onu yük vagonuna attıklarında artık hiçbir şeyin farkında değildi. Ondan sonra fark ettiği ilk şey dilinin acıdığını belli belirsiz hissetmesiydi. Bu tür ulaşım aracında sarsılıyordu. Bir geçitte bir lokomotifin tiz çığlığı ona nerede olduğunu açıkladı. Bir yük vagonunda gitmenin verdiği duyguyu bilmeyecek kadar çok kez yargıçla yolculuk etmişti. Gözlerini açtı. Kaçırılmış bir kralın küstah öfkesi bir anda doldurmuştu gözlerini. Adam boynuna doğru uzandı ama bu konuya göre çok hızlıydı. Pençelere elin üstüne kapandı ve bir kez daha kendinden geçinceye dek bırakmadı. Evet, ara sıra nöbet geliyor dedi adam. Boğuşmanın sesini duyarak gelen tren memuruna. Bir yandan da yaralı elini gizlemeye çalışıyordu. Bunu bizim patron için San Francisco'ya götürüyorum. Orada çatlak doktorun biri iyileştirebileceğini sanıyordu. San Francisco rıhtımındaki bir meyhanenin arkasındaki küçük sundurmada o gece yolculuğu ile ilgili olarak adam hayli dokunaklı bir biçimde söz ediyordu kendinden. Karşılığında bütün aldığım 50 papel diye humurdandı. 1000 papel bastırsalar bile bir kez daha yapmam bu işi. Eli kanlı bir mendille sarılıydı. Pantolonunun sağ paçası dizden bileğe kadar yırtılmıştı. Öbür herif ne kadar aldı diye sordu meyhaneci. 100 diye yanıtladı biriki. 5 para eksiğine olmaz dedi. Onun için bana yardım et. 150 papel eder diye hesapladı meyhaneci. O kadar da değer doğrusu. Ya da ben enayinin biriyim. Hırsız kanlı sargıları çıkardı ve yaralı eline baktı. Eğer kuduz olmazsam. Asılmak için doğduğundandır diye bir kahkaha attı meyhaneci. Hadi paranı almadan önce bana biraz yardım ediver. Buk işkencecilerine karşı koymaya çalıştı. Şaşkındı. Boğazı ve dili dayanılmayacak kadar ağrıyordu. Yarı ölü gibiydi. Ama yerden yere vurulup boğazı tekrar tekrar sıkıldı. Sonunda ağır pirinç tasmayı boynundan çıkartmayı başardılar. Ardından ip de çıkarıldı ve kafesimsi bir sandığın içine tıkıldı. Öfkesini ve yaralı gururunu yenmeye çalışarak O yorucu gecenin geri kalan bölümünü bu sandıkta geçirdi. Bütün bunların anlamını kavrayamıyordu. Bu garip adamlar ondan ne istiyorlardı? Neden bu daracık sandıkta onu kapalı tutuyorlardı? Nedenini bilmiyordu ama belli belirsiz yaklaşan bir felaket duygusu altında ezildiğini duyuyordu. Gece boyunca birkaç kez sundurma kapısının açıldığını işitince ayağa fırladı. Yargıcı ya da hiç olmazsa çocukları görmeyi umuyordu. Ama her seferinde yağ kandilinin tiksindirici ışığında içeri kafasını uzatan meyhaneci oluyordu. Ve her seferinde bu kum boğazında titreşen neşeli havlama vahşi bir homurtuya dönüşüyordu. Ama meyhaneci onu rahat bıraktı ve sabah dört adam gelip kafesi yüklendiler. Bunlar başka işkenceciler diye düşündü Buk. Çünkü hepsi kılıksız, kaba, hain görünüşlü yaratıklardı. Parmaklarının arasından onlara havlayıp saldırmaya çalıştı. Onlarsa yalnızca gülüyor ve ellerindeki sopalarla onu dürtüklüyorlardı. Buk, adamların da istediklerinin bu olduğunu anlayana dek dişleriyle sopalara saldırıp durdu. Bunun üstüne somurtarak yere uzandı ve sandığın bir arabaya taşınmasına izin verdi. Sonra o ve içinde bulunduğu sandık elden ele dolaşmaya başladı. Nakliyat memurları işe ele aldılar. Bir başka vagona yüklendi. Bir kamyon çeşitli kutular ve paketlerle birlikte bir araba vapurun içinde onu taşıdı. Vapurdan indirilip büyük bir istasyon deposuna götürüldü. Ve sonunda bir eksprese yüklendi. İki gün iki gece ekspres tiz çığlıklar atan lokomotiflerin kuyruğunda sürüklenip gitti. Ve iki gün iki gece Buk ne yedi ne de içti. Öfkeden kudururcasına tren memurlarının ilk yaklaşımlarını homurdanarak karşılamış, onlar da Buk'u daha da kızdırarak öç almışlardı. Titreyip köpürerek parmaklıklara atıldığında kahkahalarla gülmüşler ve onunla alay etmişlerdi. İğrenç köpekler gibi homurdanıp havlamışlar, miyavlamışlar ve kollarını sallayıp horoz gibi ötmüşlerdi. Bütün bunların ne denli aptalca olduğunun farkındaydı. Ama onuru zedelendikçe öfkesi de artıyordu. Aç kalmaya fazla aldırdığı yoktu. Ama susuzluk ona büyük acı veriyor, eti parlamaya hazır bir ateşe dönüştürüyordu. Aşırı duyarlı ve çok sinirli olduğundan gördüğü kötü muamele onu hasta etmiş, kavrulup şişen boğazı ve dili acısını daha da artırmıştı. Bir tek şeyden memnundu. Boynundaki ipi çıkarmışlardı. Onlara haksız bir üstünlük sağlamıştı ip. Ama artık boynunda olmadığına göre onlara gösterecekti. Bundan böyle boynuna başka bir ip asla geçiremezlerdi. Buna kesinlikle kararlıydı. İki gün, iki gecedir ne yemiş ne de içmişti. Ve işkence dolu bu iki gün ve iki gece boyunca içinde ona ilk karşı çıkacak olana boşaltacağı büyük bir öfke birikmişti. Gözleri kan çanağına dönmüş, kudurmuş bir şeytan halini almıştı. Öylesine değişmişti ki artık yargıç bile tanıyamazdı onu. Sihten onu trene indirdiklerinde tren memurları rahat bir soluk aldılar. Dört adam sandığı arabadan küçük, yüksek duvarlı bir arka bahçeye ihtiyatla taşıdılar. Yakası sarkık, kırmızı bir kazak giyen tıknaz bir adam dışarı çıkıp şoförün defterini imzaladı. İşte bu adam yeni işkenceci bu olmalı diye düşündü. Buk ve kendini vahşice parmaklıklara fırlattı. Adam gaddarca gülümseyerek bir kesereyle bir sopa getirdi. Onu hemen dışarı çıkartmayacaksınız değil mi diye sordu şoför. Çıkaracağım elbet diye yanıtladı adam. Keseri bir kaldıraç gibi kullanarak. Sandığı getiren dört adam bir anda dört bir yana kaçıştı ve duvarın üstünde güvenli bir yere sığındıktan sonra olayı izlemeye koyuldular. Buk parçalanan tahtalara saldırıyor, dişliyor, çekiştiriyor, onlarla güreşiyordu. Dışarıdan keser nereye vurulursa içeriden oraya gidiyor, kırmızı kazaklı adam onu dışarı çıkartmak için ne denli sakin bir kararlılık gösteriyorsa o da o denli öfkeli bir telaşla hırıldanıp homurdanıyordu. Buk'un gövdesinin geçebileceği büyüklükte bir delik açınca ''Hadi bakalım kırmızı gözlü şeytan'' dedi. Aynı anda keseri bıraktı ve yerdeki sopayı sağ eline aldı. Kanlı gözlerinde delice bir havayla sıçramak için kendini topladığı anda Buk dimdik olmuş tüyleri ve köpüren ağzıyla gerçekten de kırmızı gözlü bir şeytandı. İki gün ve gecenin bastırılmış hırsıyla coşan 70 kiloluk öfkesiyle doğruca adamın üstüne atıldı. Havada pençeleri tam adamı kavrayacakken gövdesini birden durduran ve ağzını acıyla kapatmasına neden olan bir darbe yedi. Ters dönerek sırtının ve yan tarafının üstüne yere düştü. Yaşamı boyunca hiç sopa yemediğinden ne olduğunu anlamamıştı. Yarı havlamaya, yarı çığlığa benzeyen bir hırlamayla yeniden ayağa kalktı ve havaya doğru atıldı. Ama bir kez daha yediği darbe onu yere çökertti. Bu kez sopanın farkına varmıştı. Ama çılgınlığı sakınma nedir tanımıyordu hiç. 12 kez saldırdı ve her seferinde sopa tepesine inip onu yere yıktı. Özellikle sert bir darbeden sonra bir daha saldıramayacak kadar afallamış bir durumda zorlukla ayağa kalkabildi. Sendeleyerek birkaç adım attı. Burnundan, ağzından ve kulaklarından kan geliyordu. O nefis postu kanlı salyasıyla kirlenmiş, lekelenmişti. Sonra adam ona yaklaştı ve burnuna korkunç bir darbe indirdi. Daha önce duyduğu acıların tümü bu korkunç ızdırabın yanında hiç kalırdı. Bir aslan gibi vahşice kükreyerek kendini adamın üstüne fırlattı yeniden. Ama adam sopayı sağ elinden sol eline geçirerek onu sakin bir hareketle çenesinden yakaladı ve aynı anda arkaya ve aşağıya doğru büktü. Buk havada 1,5 daire çizdikten sonra kafasının ve göğsünün üstüne yere düştü. Son kez saldırdı. Adam o ana dek özellikle sakladığı son kurnazca darbesini indirdi ve Buk adam akıllı kendinden geçip yere serildi. Bana sorarsanız köpek eğitmekte üstüne yok diye bağırdı duvarın üstündekilerden biri heyecanla. Drutter her gün bir kızılderili midillisini eğitir, hatta pazarları ikisini diye yanıtladı arabacı. Arabaya binip dizginleri eline alarak. Buk kendine gelmişti ama bitkindi. Durduğu yerde yatıyor, bir yandan da kırmızı kazaklı adama bakıyordu. Buk diye çağırınca geliyor dedi adam. Meyhanecinin sandığı ve içindekini bildiren mektubundaki cümleyi anımsayarak. Peki öyleyse Buk diye sürdürdü tatlı bir sesle. Küçük anlaşmazlığımız bitti. Yapılacak en iyi şey işi bu kadarla bırakmak. Sen yerini öğrendin, ben de benimkini biliyorum. İyi bir köpek olursan ben de iyi davranırım. Geçinip gideriz. Kötü bir köpek olursan içini dışına çıkartırım. Anladın mı? Konuşurken acımasızca vurduğu o başı korkusuzca okşuyordu. Elinin her dokunuşunda tüylerin sinirle dikilmesine karşın Buk bu davranışa karşı koymadan kabullendi. Adam su getirdiğinde istekle içti ve daha sonra zengin bir çiğ et ziyafetini lokma lokma onun elinden yedi. Dayak yemişti bunu biliyordu ama kırılmamıştı. Sopalı adama karşı hiçbir şansı olmadığını iyice anlamıştı. Öğrendiği bu dersi yaşamı boyunca asla unutmadı. İlkel yasaların egemenliğiyle ilk karşılaşmasıydı bu ve henüz tamamlanmamıştı. Yaşamın gerçekleri daha sert bir görünüm aldı. Bu görünümü yılmadan karşılarken yaratılışının getirdiği tüm gizli sinsiliği de kullanıyordu. Günler geçtikçe sandığın içinde ya da ipin ucunda başka köpekler geldi. Kimileri uysal, kimileri ise kudurmuş durumdaydılar. Ve Buk bir bir onların kırmızı kazaklı adamın yönetiminden geçişlerini izledi. O acımasız gösteriyi her seyredişinde aldığı ders hep aklına geliyordu. Sopalı bir adam, yasaların yapıcısı, itaat edilmesi gereken bir efendiydi. Ama onunla uzlaşmak gereksizdi. Ona yaltaklanan, kuyruklarını sallayıp elini yalayan dövülmüş bir sürü köpek görmesine karşın Buk, bu suçu asla işlememişti. Bir de ne uzlaşan, ne de boyun eğen ve sonunda üstünlük mücadelesinde ölen bir köpek de görmüştü. Zaman zaman başka adamlar, yabancılar gelip heyecanla, kandırırcasına çeşitli tavırlarla kırmızı kazaklı adamla konuşuyorlardı. Ve aralarında paraların alınıp verildiği bu tür zamanlarda yabancılar bir ya da birkaç köpek alıp gidiyorlardı. Buk onların nereye gittiğini merak ediyordu. Çünkü asla geri gelmiyorlardı. Ama gelecek korkusu üstünde öylesine güçlüydü ki her sefer seçilen o olmadığı için mutlu oluyordu. Ama sonunda kötü bir İngilizce ile konuşan ve Buk'un anlamadığı garip kaba deyimler kullanan bir adamla onun da sırası geldi. Hay Allah diye bağırdı Buk'u gördüğünde. Şu Allah'ın belası zorba köpek mi? Ne kadar? 300 papele hediyesi diye hemen atıldı kırmızı kazaklı adam. Tabii hükümetin parası olacağına göre fazla önemi yok. Değil mi Perlet? Perlet sırıttı. Hiç beklenmedik bir talep sonucunda köpek fiyatlarının göklere fırladığı göz önüne alınırsa böylesine güzel bir hayvan için fazla bir para sayılmazdı bu. Ne Kanada hükümeti bir şey getirecek ne de sevkiyatta bir yavaşlama olacaktı. Perriott köpekleri tanırdı. Book'a baktığında onun binde bir rastlanan bir köpek olduğunu fark etmişti. Hatta 10.000'de 1 demişti kendi kendine. Book onların birbirlerine para verdiklerini gördü ve yumuşak başlı bir Newfoundland'da olan Curly ile birlikte ufak tefek adam tarafından götürülürken fazla şaşırmadı. Bu kırmızı kazaklı adamı son görüşü oldu. Curly ile birlikte Narf halin güvertesinden uzaklaşan Seattle'da baktığında bu sıcak güneyi son görüşüydü. Curly ile o Perlet tarafından aşağı indirilip Francios adlı siyah yüzlü bir deve teslim edildiler. Perlet Fransız kökenli Kanadalılardandı ve esmerdi. Ama Francios yarı Fransız kökenli Kanadalıydı ve onun iki katı esmerdi. Book için yeni tür insanlardı bunlar. Daha da fazlasını görmek vardı yazgısında ve onlara karşı hiçbir sevgi duymamasına karşın yine de dürüst bir biçimde saygı besliyordu. Perlet ile Francis'ın iyi, sakin, adalet dağıtımında yansız ve köpekler tarafından kandırılamayacak kadar bu işlerde zeki insanlar olduklarını çabucak öğrendi. Narvhal'ın ara güvertelerinde Book ile Charlie'ye başka iki köpek daha katıldı. Biri daha sonra bir jeolojik araştırma için Barnes'a giden balina avcısı bir kaptan tarafından Spitzbergen getirilen kar gibi bembeyaz bir köpekti. Haince bir dostluğu vardı. Örneğin ilk yemekte Book'un yiyeceğini çalarken yaptığı gibi bir kurnazlık düşünürken karşısındakinin yüzüne gülüyordu. Book onu cezalandırmak için atıldığında Francis'ın kırbacı havada şaklamış ve önce suçluyu bulmuştu. Ve Book'a kemikleri yeniden ele geçirmekten öte yapacak bir şey kalmamıştı. Francis'ın adilce bir davranışı diye düşünmüştü. Melez adam Book'un değerlendirmesinde böylece yükselmeye başladı. Öbür köpek ne bir yaklaşımda bulunmuş ne de karşısındakiler ona yaklaşmışlardı. Asık yüzlü, hastalıklı biriydi ve Curly'ye tüm isteğinin yalnız kalmak olduğunu açıkça belirtmişti. Üstelik rahatsız edildiği takdirde huzursuzluk çıkartabilirdi. Adı Dave'di ve yemek yiyip uyuyor ya da zaman zaman esneyip hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Hatta Narvhal'ın Queen Charlotte boğazından geçerken sıçrayıp sallanması bile ilgisini çekmemişti onun.